Ayrım 10.
Bu Allahlar, çevre barbarlarının totemleri, ana tanrıları, baba tanrıları, doğa tanrılarıyla karışmış ve fetihler ve tarihsel devrimler ölçüsünde çoğalıp üremişlerdir. Ama giderek insan aklı da gelişir. Körü körüne ezbere tanrısallık, tarihsel devrimlerde işe yaramaz. Her tarihsel devrim kendi gücüne göre düşünce gelişimi ister. Adım adım biriken insan beyninin soyutlama yeteneği tarihsel devrimlerde, peygamberler veya Allahlaşmış öncülerde adeta kanatlanır. Yine Allah ve peygamber destanlarıyla birlikte tanrısal düşüncelerde gelişme olur. Şüphesiz ki bu gelişme toplum biçimlerinin gelişimiyle paralel işler. Tasavvur veya insan şuuruyla değil, tarihin kendi kanunlarıyla sakarca ileri geri sendeleyerek gelişir. Hayvan evcilleştirmesi, sürücü çoban sistemi, geliştikçe kılına dokunulmaz hayvan totemleri artık kesilebilir, yenebilir, eski totem tanrı sonradan ev eşyalarında süs, uğur taşı olarak görev yapar. Yabancı barbarlara karşı tapınak ortak malını korumak üzere birleşmiş kanların totemlerini yansıtan, küp kulplarının hayvan başlı oluşu yine bu kolektif savunmayı yansıtırken zamanla süs veya uğur haline gelişini de açıklar. Daha sonra o barbar totemleri cin taifesi biçiminde yorumlanıp gelenekleşir ve dinlerin sistemine girerler. Ana tanrılar üretim ve sosyal hayatta önderleştikçe totemlerin önlerine geçerler ama totemlerden kolay kopuşulamaz. Ana tanrıların ilk Irak kentçiklerinde tavşan göz oluşu, Irak'tan Mısır'a atlayışı bu yüzdendir. Çobancılık, babahanlık geliştikçe baba tanrılar ana tanrılarla çelişirler. Bereket üretim tanrıçası İnnin ile ateş, güneş tanrısı Dumuzi zıtlaşır, efsaneleri gelenekleşir. Medeniyet, Sümer, çevre barbarlar içinde ticaret, ham madde aşkıyla yayıldıkça, Fırat, Dicle kuzeye, Finike, Mısır, Umman, Hint boyunca kobnileştikçe bu gelenekler barbarlar içinde de kentleşerek yayılır. Ama barbarların totemlerini içine alarak zenginleşir, karmaşıklaşır. Sonra o barbarlar çevreden merkeze tarihsel devrimlerle çullandıkça kendi tanrılarını ve geleneklerini üste getirmek üzere eski tanrılara ve geleneklere katarak tanrıları sayısallaştırırlar. Herodot'un korku, çekinmeyle de olsa anlatmaktan cayamadığı hep bu tanrılar üzerinedir. Çünkü Muhammed'den 1000 yıl önce yaşayan Herodot, zamanı bile her yanı çok Allahlar tutmuş, ruhları her yanda insanüstüleşmiştir. Ama çok tanrılar bu denli her yana yayılıp kıtalar arasılaştıkça, tıpkı totem ve kadın ve baba tanrılarının ilk illüzyonlarını yitirişlerine de uğrarlar. O ilk çıkış çağlarındaki deniz seviyesini 1, 2, 5, 8 metreye kadar inanılmaz kolektif emekle, yüzyıllarca süren periyotlarla yeniden ve yeniden bıkıp usanmak bilmeden doldururlarken toplumun komüncül kolektif gücü tanrısal kutsallığı yeniden üretmiştir. Ve tarihsel devrimlerle boyuna canlandırılıp yaşatılmıştır. Ama ilk Sümer kentlerini kuzeye açan medeniyet bir daha o muazzam kolektif emeğe ihtiyaç duymamıştır. Hele Akat medeniyeti Sümer'e üstün gelince demir keşfedilmiş, İsa'dan önce 3000-2700 ve kolektif emek ihtiyacı giderek azalmıştır. Kutsallıklarda buna paralel olarak gücüne eski totemcil, kadın, ana, baba tanrılardan daha soyut yer, gök, deniz tanrılarına kaydırmıştır. Erkek dişi tanrılarda o soyutluk içinde yer alsalardı artık bu tıpkı gücü azalan totemlerin, kadın, erkek tanrıların içinde yer alışları gibidir. Giderek sönerler. Ve medeniyet ilk lokal kolektif emekle kurulmuş ağır gelişimli bitkicil veya ırmakçıl medeniyet aşamasını kapatıp kıtalar arası hayvancıl daha hareketli medeniyet kurma aşamasına ulaşınca imparatorlaşır ve işe yarayan Allahları kendi üstünlüğünde sadeleştirip olabildiğince azaltır, tanrılar tanrısına bağlar. Bu demiri keşfeden büyük tufan yaratıcı Semit barbarlarının işi olur, giderek geliştirilir. Tek tanrı yaratıcı ve geliştirici topluluklarında Semit torunları oluşu tesadüf olmaması gerekir. Arkeoloji ve klasik bilgin aklı hemen bütün buluşları Sümer medeniyetine bağladığı gibi dinsel kültür gelişimini de Sümer buluşlarına bağlamakta kolaylık görür. Tarih onlar için belli başlı determinist kanunlara uymayan, düzce bir çizgidir ve Sümer'e bağlanması görünen köy için kılavuz istemeyen bir iştir. Oysa Sümer'den önce birikmiş 18 tabaka dikkat dizlendiğinde orada hemen bütün keşiflerin uzun yüzyıllar süren komüncül kolektif emeğin ön tarihsel devrimlerle boyuna tazelenen kutsal gücüyle yapılmış olduğu medeniyetin ancak onları sayıyla çoğalttığı anlaşılır. Unutmamalıdır ki Irak kentleri üzerine tarihsel devrimle gelen Sümerler de barbar, komüncül kolektif ruhlu insanlardır. Ve daima yeni bir barbar akılla tazelenirler. 6500 yıllık antik tarihte o kolektif aksiyonun vurucu gücüyle adım adım saat düzeniyle helezonik ilerleme gösterir. Antik tarihte medeniyetler ancak o ilerlemeleri gerilettikleri ölçüde tutulmuşlardır. Tıkanıklıkları açanlar da daima kolektif aksiyon gelenekli topluluklar olmuşlardır. Şu barbar diye kötülediğimiz komüncül atalarımız, toplumun kültür çatısındaki tanrısal gelişmelerde aynı kanuna uyarak yürümeden edemezdi. Sümer'de bulunan tanrısallığın gelişim zaferleri yine tek başına Sümer'e, bir tek ırka, ulusa, medeniyete ait değildirler. Sümer barbarlıkla medeniyetin koeksistansı bile değildir. Barbar insanların yüzlerce yıl süren kolektif emek gücünün insanın sentezleridir. O kolektif güçler tanrısal kutsallığı yaratmıştır. Tanrısallık, kutsallık da Sümer medeniyetine bağlanamaz. İlk ana Irak kentleri ve oradan, kent federasyonlarından çıkma ilk ana medeniyet, bir daha yeryüzünde eşi benzeri görülemeyecek bir komüncül emekle, yüzlerce yıllık birikimlerden sonra, kurulabildiği için tanrıları da, tapınakları da, orijinal ve sarsılmaz kutsallıklar taşır. Ve yüzlerce yılda geliştiği için belirli soyutlaştırma sentezlerini yakalayabilmiştirler. Bir tek tarihsel devrimle gelen Sümerlere ve ilk medeniyete bağlanamazlar. Sümer medeniyeti tanrıları da, ak kalkerli, kızıl tapınakları da hazırca bulup sayıca geliştirmiştir. Bu eşsiz benzersiz kuruluş ilk medeniyet ister istemez ana yapınca Irak benzeri ırmakçıl, Mısır, Hint, Çin medeniyetleri de benzemez hayvancıl diyebileceğimiz daha hareketli korsancıl ticaret ilerleyen Grek-Roma medeniyetleri de o ilk ana Sümer medeniyetinin alt ve üst yapı geleneklerini bütün orijinalliklerine rağmen uymadan edemediler. Ama her seferinde periyodik gelişimi bir adım daha ilerledi. Barbarın tertemiz beyni kılıcı gibiydi. İşte o ilk ana Sümer medeniyeti de oradan dallanıp budaklanmış diğer ana yavru medeniyetlerde benzeşip benzeşmeyen gelişimleri de tarihsel devrimler kanunu tarih içinde anahtarın kilidi uyması gibi izlenip uygulanmadıkça kavranamazlar. O temeller anlaşılmadıkça en çok vurgun, spekülasyon, yapılan din kültür alanı ise hemen hiç anlaşılmaz kalır. Sümer'de tek tanrı yoktur. Nasıl ve nereden hangi gelişim yayıyla ortaya çıkıp kökleşmiştir? Her şeyi Sümer tabletlerinde arayıp bulan batılı laik bilginler, Tevrat uzmanı kesirdiler ama Kur'an'a neredeyse el sürmüyorlar. Tek Tanrı'yı yaratıp evrenselleştirmek Sümer dururken kala kala Filistin çölüne sıkışmış Yahudilere, hele adı sanı işitilmedik Arabistan çölündeki Bedevi güruhuna mı kalmış? Neden? Akıl sıra ermiyor. Yazılı tek Allahçı belgelerde Tevrat ve Kur'an, gerisi mitoloji, tevatir. Öyleyse tarihe akıl vermek yerine tarihin aklını, kanunlarını çözmek en doğrusu olmaz mı? 2. Tanrısallaşma gidişinde totemizmin rolü. Totemizmin insan toplumunda ve beyninde yarattığı etkiler derinlemesine kavranmadıkça, sonra gelen din etkileri veya insan toplumunun din yaratışları, kutsallaşma veya tanrısallaşma prosesi yeterince önemsenip kavranamaz. Tanrısallaşma gelişiminin başlangıcı totemizm olduğuna göre ilkin derinlemesine totemizmi ele almalıyız. Ancak bu başlı başına bir araştırmayı içerecektir. Burada Allah, peygamber, kitap yaratılış açısından totemizm temellerine çok kısa değinmek, işaret etmek zorundayız. Prensip olarak hatırlamamız ve unutmamız gereken temel kural, insan toplumunun cinsel yasaklarla ve cinsel yasakların sembolü olan totemle birlikte doğup geliştiğidir. Yani kutsallık veya tanrısallık başlangıç olarak da olsa insan toplumunda ve insan beyninde neredeyse doğuşundan, ezelden beri vardır. Ama insan toplumu gibi insan tanrısallığı da canlı bir proseye gidiştir. İnsan toplumunun kutsallığını da kendisini de yaratan şey onun kolektif emeği olmuştur diyebiliriz. Komün henüz cinsel yasaksız, totemsiz iken komünü yaratan neyse tanrısallığı yaratan da odur şüphesiz. O da bütün çıplaklığı ve yakıcılığıyla şudur. Komünün kendisini yeniden ve yeniden üretmek zorunluluğudur. Bu üretmek işinde her zaman unuttuğumuz ve her zaman sandığımızdan daha fazla insan toplumunun sırlarını yasaklayan insan üreyimi meseleleri de derleşik halde bulunur. Çünkü komün insan toplumunun her şeyi içinde bulunan ilk çekirdeğidir. O çekirdek maddi üretici güçler, teknik coğrafya, henüz doğum halinde bulunduğu ölçüde daha çok manevi üretici güç olan insandan derleşiktir. Ama insan kendisini yeniden üretmek zorunda olduğu için tekniğini de coğrafyasını da sürekli geliştirecektir. Bu gidiş ister istemez komünü yeniden yaratırken komünün kutsallığını da yaratıp geliştirir. Kutsallık ne ölçüde ve ne adla anlatılırsa anlatılsın, adı üzerinde kutsallıktır, tanrısallıktır ve dinlerin en eski kökleridir. Bize bugünkü medeni, Allahçı, ateist, bilgin kafalarımıza ters gelebilir belki. Ama ilk insan kutsallığı insan toplumu özünde hafifçe yücelmiş, senli benli pratik seçilemez bir kutsallıktı. İnsan kutsallığı, insan Tanrı ile birlikte yatıp kalkar, onunla dinlenip, onunla söyleşir, onunla düşünür, onunla avlanıp yer içerdi. Konuyla en çok ilgilenen J. Fraser bile konuyu yakalamışken kaçırır. Çünkü insan toplumunun gidiş kanunları kutsallıklar, totemizmden sonra gelen Allahlar, kültür çatısı içinde aranıp bulunamaz. Kutsallıkları yaratan şey toplumsal gidiş kanunlarıdır. Bugünkü dinlere bakınca totemizm bilginlere din gibi gözükmez. Günümüzün dinleri gökselleşip kitaplaşınca insan üstünlükleri, insanı gölgede bırakmış, yaratıcılarını yaratılan olduğu halde kendisine bağlayarak zincire vurmuştur. Bu açıdan insanın atası gibi duran totemizm modern insana din gibi gözükmez. Din nedir? İnsan düşünce ve davranışlarının üzerine fırlayıp, insanın kendi düşünce ve davranışlarından çıkıp geldiği halde, insanüstü güç haline gelerek doğayı ve insan toplumunu yaratıp güden teorik pratik bir sistemdir. Medeniyet dinlerinin de ilk kökleri totemizme uzanır. Dini nasıl tarif ederseniz edin, totemizmi din dışına atamazsınız. Çünkü totemizm, kutsallıkta gökleri tutmuş son medeni evrensel dinlerin ilk yercil kökleriydi. O göksellikler adım adım totemizmden hangi mekanizmayla geliştiği toplumun gidiş kanunları bilinemezse bir yerde söylenen başka bir yerde unutulur. Hatta o mekanizmanın esiri olmaya devam edilir. Biz burada göksel dinlerin çıkış mekanizmalarından ilki olan totemizmin ilkel insan toplumunun dolayısıyla beyninin totemle birlikte gelişerek kutsallaşmaya nasıl eğinleşip yatkınlaştığı üzerine parmak basıp antik kutsallık prosesine geçeceğiz. İnsan toplumu doğarken önce kendisiyle birlikte çevresini, doğayı ve doğanın gücünü toplumlaştırdı. Ki bu aşamada cinsel yasaksız çıplacık komün idi. Hayvanlar aleminden kopuşmuş haliydi. Hemen bununla birlikte yüz binlerce yılda gelişen ikinci aşama, insanın cinsel yasakları totemizm sentezi oldu. Totemizm, insanın kendisini ruhuyla toteme bağlayarak toplumculaştırması ve kutsallaştırmasıydı. Totemden önce insanın ruhu yok muydu? Hayvanları doğa alemiyle çelişkisi neydi? Cinsel yasaklar ve insanın ruhu ve totem nasıl doğdu gibi sorular konunun ne derece köklü ve derinlerde olduğunu gösterir. Ama konumuzu kutsallaşmanın antik prosesini kaçırmamalıyız. Yakın akraba, kan kardeş toplum, komün içerisinde gelişen cinsel yasaklar insanda şuur ve alt şuur geliştirirken toplum ve kişi içinde aileyi, kan teşkilatlarını ve her kan teşkilatının sembolü olan totemi yarattı. Totem. O kanın ve komünün ata sembolü olduğu için toplum ve bilhassa kişi üzerinde bir bağlılık ve az da olsa bir üstünlük getirdi. Demek insanın ilk vahşet çağında bile on binlerce, belki de yüz binlerce yıl süren bir insan üstülük, kutsallaşma prosesi başlamıştır diyebiliriz. İnsan ruhu üzerinde egemenlik. Totemizm doğal olarak insan beynine silinmez derin anlamlarla işleyip gelişti. Ve kutsallıksız yaşayamayan, daha doğrusu totemizm kutsallığıyla düşüp kalkarak gelişen insan toplumu, kendisiyle birlikte kutsallığını, totemizmini de geliştirip, onu toplumunun ve kişi beyinlerinin amacı haline getirdi. Nasıl? Bilmeden. Her şeyi yaratmış olan insan toplumu, bilmeden kendiliğinden doğal bir gelişimle keşfettiği cinsel yasakların, bilmeden yarattığı için esiri oldu. Totemizm, ruhu bağlayan sembol, o esaretin şekilleşmiş, cisimleşmiş haliydi. Ve hayvanlardan çıka geldiğini de doğayı da kapsayarak geliştiği bir amacı olmakta kolaylık buldu. İnsan toplumu adım adım gelişirken bir türlü ulaşamadığı amacı gibi kutsallığını kendisinden bir adım önde geliştirip durdu. Kutsallığını geliştirdikçe ona ulaşacağına tersine kutsallığı kendisinden bir adım öne çıkıyor ve ulaşılmaz bir amaç olarak insanlık kutsallığı önüne havuz uzatılmış merkep efendi gibi boyuna koşturuyordu. Aslında amacı insanın kendisiydi. Ama bir kez totem ile kendi ruhunu baskı altına alınca insanın amacının aslında kendisi olduğunu da alt şuuruna püskürtmüştü. Bilinç kabuğunda totem kutsallaşma amaç olarak belirlenmişti. Çünkü üretmek ve üremek için ortamını yorumlamak ihtiyacındaydı. Bunu bilmeden, düşünmeden doğal olarak cinsel yasak sembolü totemlerle yapıyordu. İşte en yüce göksel dinlerin temeli insanın bu kutsallaşma mekanizması ile işleyip gelişti. Bu temel anlaşılmadıkça ve derinleştirilmedikçe göksel dinlerin sırları da eksiksiz ve havada kalacaktır. Daha kötüsü mekanizma bilinçlere çıkmadıkça yer biçim değiştirerek işleyip insanı oyalayacaktır. Şimdi konuyu biraz olsun soyutluktan kurtarmak ve kafalarda kalması için somutlaştırmalıyız. Hem de kendi Türk totem köklerimizle ama kısaca. Gökalp'in araştırması, idealizmi, meseleyi tepe taklak yorumlayışı bir kenara bırakılırsa bize belki olay derleyişiyle kaynak olabilir. 1. Türklerin her boyunun koruyucusu özel bir tanrısı vardır. Cıvı denen bu tanrılar kanların totemleriydiler. 2. İki boy savaşacakları zaman savaş gününden önceki gece sırasında o kabilenin cıvıları savaşırlarmış. Bunlardan hangisi üstün çıkarsa ertesi gün savaşta o cıvının boyu üstün gelirmiş. Yani burada insan toplumunun amacının kendisi olduğu halde bunu alt şuuruna bastırdığı için bilinç kabuğunda veya şuurundaki amacı totemi olmuştur. Kan teşkilatı eğer zaferi kazanırsa totemi istediği ve güçlü olduğu için zaferi kazanmış olacaktır. Bu yüzden totemine iyi bakmak zorundadır. Amacı totem olmuştur ve olmaya devam eder. En basit geçim işlerinden savaşa kadar bütün aksiyonlarda bu kural işler. 3. Bir kabileden bir tek kişiye saldırmak onun taptığına yani totemine saldırmaktı. Bu yüzden o tek kişinin öcünü almak totemin öcünü almak demek olurdu. Yine amaç totemdir. Totem dolayısıyla amaç insanın kendisidir. Çünkü komünde tek kişi yoktur, komün vardır. Komünün veya kanın tek kişisine saldırmak, komüne saldırmak olacağı için komün canlı bir organizma gibi düşünüp davranır. Ama bunu bilinçle yapmaz, alt şuuruyla yapar. Şuuru ise taptığı veya saygıyla öne çıkarttığı totemidir. Totemi ile düşünüşü ve dillenişi geliştiği için gerçek amaç kendisi olduğu halde tersine dönüp amacı totemmiş gibi davranır ve hep onu güçlendirir. Kendisini bilinçaltına bastırarak gelişir. Kutsallık her şeyin üzerine çıkar. 4. Aile dayanışmasını var eden ve boyuna kuvvetlendiren cıvılarla yer sulardır. Yani kabileyi var eden ve güçlendiren şeyler totemlerdir. Kabile ve kanlar böyle düşünüp böyle davranırlar. Oysa gerçek bunun tersidir. Komünün kanlarını oluşturan şey cinsel yasakların komünün yavrularıdırlar ve doğal kan kardeş dayanışmasıyla topyekün kolektif emekle davranırlar. Ama cinsel yasak sembolü totem kanların üzerinde hafifçe yücelip egemenleştiği için totemler dayanışıp komünü var etmiş ve güçlendirmiş gibi dururlar. Aslında bu animizm prosesinden çıkıp geldiği için totemin amaç haline gelişi de doğal olur ve komünün üretim yüreğim amacı haline gelir. 5. Komün dili konuşmayı, dansı, şiiri, sanatı, rakamı, ölü gömmeyi de daha vahşet çağında keşfetmiş bulunuyordu. Komün toplumlardan medeniyete aktarılmış rakamların kutsallığı gibi medeniyetten değil barbarlıktan gelir. Bu kutsal rakamlar komünün teşkilat yapısı içine giren yavru kanlar sayılarından gelir. Türklerde boy denen kanların ikiye bölünerek çoğalmasıyla 2, 4, 8, 24 sayıları kutsallaşmıştır. Kimi savaşlarda bir boy veya kan tümden yok edilmişse komün ikiye bölünme yerine bir eksiğiyle 7, 9, 17 gibi tek rakamla gelişir. Ve bu rakamlar tanrısallaşır. Onun için ne kadar Türk toplumu varsa o kadar çeşitli rakam ve sayı gösteren boy bölünmeleri ve tanrı rakamları ve sayıları bulunur. TSE'nin kabile dininde doğunun 4 yer susu vardır ki 4 boya bölünmüştür. Oğuzlarda iki kabilenin ayrılmasıyla 4 tanrı totem, 4 yer su totem olmak üzere 8 totem tanrı ortaya çıkar. Altay ve Yakutlarda da benzer bölümlemeler boylara ve totemlere karşılık düşer. Rakamların kutsallığı bile totemin, kutsallaşmanın amaç edinilmesinden kaynaklanır. Kur'an'daki rakamların kutsallıkları da bu gelenekle aktarılmış yansımalardır. 6. Boy veya kanların, komünün dili de totemin kutsallığıyla veya amaç olarak öne çıkışıyla gelişip totemlerden kaynaklanarak sembolleşmiştir. Her boyun bir hayvan veya ağaç totemi vardır ve o kutsal olduğu için adı da rengi de kutsallaşır. Buna benzer biçimde dilde totem sembolleri çoğalarak gelişir. Konuşma şiirleşip yücelir. Komün komüne, kan kana, kişi kişiye konuşurken saygılı olması ve giderek bazı kanların ve kan liderlerinin sivrilerek hafifçe de olsa kutsallaşması yine aynı mekanizmanın yansımalarıdır. 7. Komünün cinsel yasaklar. Totem sembolü Morgan'ın tasnifine göre aşağı barbarlık konağında anahanlık sentezine ulaşır. Toplum biçimi geliştikçe kutsallaşma da totemden ana tanrıya kayar. Türklerde totemler anacıl hukuka dayanıldığı için dişi hayvanlardır. Her kanın ve kişinin bir dişi koruyucu totemi vardır. 8. Erkeğin Türklerde de Allahlar arasında hiçbir yeri yoktur önce. Sonradan komün süre aşamasına ulaşınca erkekler de Allahlar arasına sokulur. Önce şaman kadını taklit ederek kutsallık içinde kendisine yer açar. Daha sonra da bu yerini dokunulmaz kılmak üzere yerden göğe çıkarmıştır. Kadın dini sonradan erkek dini sistemiyle birleşerek il dinini vücuda getirmiştir. İl dini, ana soyu ile baba soyunun barışçıl aşamasıdır. İlhanlık dini ile baba soyu egemen kılınır. İlhanlık dini bir ilin öteki illeri ve budundan, yani federasyon ve kabileleri, cebren kendisine bağlı kılmasıyla başlar. Hakim olan il aktır, kişileri de ak kemikliler zümresini teşkil eder. Mahkum olan budunlar karadır. Anahanlıkta Türk şamanizminde özce her yer, acun, orta dünya idi ve her şey mana, kutsaldı. Babahanlıkta yani ilhanlık dininde kadın tanrıların bulunduğu bir aşağı gök, kara kişilerin oturduğu yer ilan edildi. Ve kara göke aşağılamalar silsilesi başlatıldı. 9. Medeniyet kutsallaşma gidişini en az 10 misli hızlandırmıştır. Barbarlığın keşifler temellerini yükseltip yaygınlaştırma olanaklarını geliştirmiş ve yeryüzünde kendine benzer ırmaksal medeniyet tohumları yayarak Mısır, Hint, Çin, Grek, Roma medeniyetlerinin gelişimlerini ve aralarında köprüler, ticaret yolları, tarihsel devrimler gelişimlerini kışkırtıp örgütlemiştir. Medeniyetin sosyal ve tanrısallaşma ilişkileri uzak Doğu Türk ilkelerinde de yankısını bulmuş olmalıdır. Bu yankı şüphesiz öncelikle ırmakçıl Çin medeniyetiyle olmuştur. Türklerde babahan tanrıların çar çabuk gökselleşmesinde medeniyet etkileri anlaşılabilir. Bunun gibi Türkler Müslümanlıkta ittifak ettiklerinde de aynı şey olmuş ve tek tanrıcılık Türkler içinde yerleşip kökleşmek için uzun bin yıllar beklemek gerekmemiştir. Ancak Türk kutsallık gelenekleri de ister istemez Müslümanlık içinde yerlerini almadan bu gelişim olamazdı. Çünkü kutsallık amaçlanarak geleneklere geçmişti. Pratik toplum amaçlarını gerçekleştirmek için tek tanrı, kabile konfederasyonuna uygun düşebilirdi. Ama eski tanrı gelenekleri demek kabile ve kan örgütleri demekti. Onlar bir çırpıda kesilip atılamazdı. Atılsa federasyonlar ne işe yarardı? Özet ile totem ata diniydi. Ata, insanın doğadan geldiğini alt şuur ile bildiriyordu. Totem bilinç kabuğuydu. Doğa ve toplum kanunları yani determinizm alt şuurdan dürterek işliyordu. Ata dini kolayca ana ata, baba ata, Allah atalara gelişip kutsallaşma gökleri sardı. 3. Medenileşme ve tanrısallaşma gidişinde komünün rolü. Tarihte kimlerin yazıları bulunur? Medenilerin yani sınıflı topluma geçip devletleşen, bezirganlaşan, ticaretleşip paralaşanların yazıya ihtiyacı olur ve yazılaşır. Mallarının hesabını tutmak, miraslarını ayarlamak, paradan faiz, üretim ve ticaretten kar ve irat kazanıp hesabını yapmak, suçluları cezalandırmak, egemen hizmetlilerini ödüllendirmek için hep yazı gerekir. Sanat ve kültürlerini, dinlerini, ulularını, din ve devlet liderlerini destanlaştırıp kitabeleştirmek için yazı gerekir. Tarih öncesi insanı barbarın, komüncül kan kardeş, taze ilk insan toplumlarının yazıya ihtiyacı olmaz. Daha doğrusu barbarın üretimi de insan üreyimi de olağanüstü alçak gönüllüdür. Alçak gönüllü olmak için bilerek değil bilmeyerek kendiliğinden öyledir. O yüzden doğanın doğal bir eki gibi yaşar, ne devlete ne paraya ihtiyaç duyar. Medeniyet ile haşır neşir olduktan binlerce yıl sonra bile, medeniyetin ticaretine vurucu güç olarak bulaştıktan sonra bile ne parayla ne devletle ne de yazıyla başı hoş olamaz. Bu yüzden tarih öncesi barbar toplumların tarihlerini, kendilerini anlatacak kitabeleri, yazıya geçmiş destanları, kutsal kitapları, hukuk açıklamaları olamamıştır. Medeni kutsallıkların küçümseyip alçaltıcılaştırılmış deyimleriyle kitapsız olurlar. Ama onların da kendilerini anlatışları, dilenişleri olmak zorundadır. Onların da Allah'ları ve parmak ısırtacak zafer ve maceraları kuşaklar boyunca taşıyacak ve bizlere ulaşacak kadar çoktur. Barbarlar, onları medeniler, yazıları olmadıkları için adam yerine koymayıp tarih kitaplarına bile sokmasalar da, onlar kendi değerlerini biliyor ve başlarından geçenleri ağızdan ağza, şifahen, atalardan torunlara naklen anlatarak yaşatıyorlardı. Onları şiirleştirip tahrifini önlüyorlardı. İşte o masalların derlenişi, masal bilim veya mitoloji adını aldı. Dorose tarihi, Sümer medeniyeti geleneklerinden arta kalanları derledi. Homer, Grek geleneklerini derledi. Herodot, kıtalar arası gelenekleri derlemeye çalıştı. Tucit, Tacitus, Sezar, Babür ve benzerleri.